Ayrım 62.
Tehlike devam ettiği sürece torununun başucunda çılgına dönen Bay Ginorman da Marius gibiydi. Ne ölü ne de diri. Her gün, hatta bazen günde iki kere kapıcının tarifine göre ak saçlı, temiz kıyafetli bir bey gelip yaralının haberini alıyor, pansumanlar için kocaman bir paket sargı bezi bırakıyordu. En sonunda 7 Eylül'de Marius'un dedesinin evine ölüm halinde getirildiği o felaketli geceden günü gününe tam 4 ay sonra doktor tehlikenin geçtiğini bildirdi. İyileşme devri başlıyordu. Ne var ki Marius, kırık köprücük kemiğinin meydana getirdiği terslikler yüzünden daha 2 aydan fazla şezlongda uzanmak zorunda kaldı. Hastanın büyük can sıkıntısına rağmen hep böyle kapanmak bilmeyen, pansumanları devam ettiren bir son yara bulunur. Yalnız bu uzun hastalıkla bu uzun iyileşme devri Marius'u kovalanmaktan kurtardı. Fransa'da 6 ayın söndüremediği hiçbir öfke yoktur, genel bir öfke bile olsa. Toplumun içinde bulunduğu durumda ayaklanmalar o kadar herkesin kabahatidir ki, arkalarından bir dereceye kadar göz yummak ihtiyacı belirir. Şunu da ekleyelim ki bütün hekimleri yaralıları ihbar etmekle yükümlü tutan o yakışıksız Giske emri halkı, değil sadece halkı, en başta kralı öfkelendirdiği için yaralıları bu öfke gizledi, korudu. Askeri mahkemeler savaşta esir edilenlerin dışında hiç kimseyi tedirgin etmeye cesaret edemedi. Böylece Marius'u rahat bıraktılar. Bay Ginorman önce bütün acılardan sonra bütün hayranlık devrelerinden geçti. Her geceyi yaralının yanında geçirmesine engel olmak için pek çok uğraştılar. Büyük koltuğunu Marius'un yatağının yanına getirtti. Kızını evin en güzel çarşaflarını alıp onlardan kompres, sargı bezi hazırlamaya zorladı. Ginorman teyze de akıllı uslu bir insan olarak dedeyi emrine yerine getirdiğine inandırmakla birlikte o güzel çarşafları korumak imkanını buldu. Bay Ginorman sargı bezi yapmak için ince patiskanın kalın dokuma bez kadar, yeni ketenin de eski kullanılmış keten kadar elverişli olmadığı konusunda hiçbir açıklamaya kulak asmadı. Kızının utanarak uzaklaştığı her pansumana o mutlaka katılıyordu. Ölmüş etleri makasla keserlerken ay ay diye bağırıyordu. Yaşlı ellerinin o tatlı titremesiyle yaralının çay fincanını tutması kadar dokunaklı bir şey olamaz. Hekime soru üzerine soru yağdırıyordu. Hep aynı şeyleri sorduğunun farkında değildi. Hekim Marius'un tehlikeyi atlattığını bildirdiği gün adamcağız çılgınlar gibi sevindi. Kapıcıya 3 altın bahşiş verdi. Akşam yatak odasına girince baş parmağıyla orta parmağını çalpara gibi şıkırdatarak oynadı, şu türküyü söyledi. Fojer'de doğmuştu Jean, çoban kızlar çıkar oradan, yaktı beni sırtındaki fistan, ne de fettan. Sen onda yaşarsın ey sevgi, ancak senin gözlerinde gizli atılan oklar hepsi hilekar. Onu hem över hem severim, Diana'dan bile üstün derim. Jean'ın dimdiktir memeleri, Bretonvari. Sonra bir iskemlenin üzerine diz çöktü. Basque onu aralık kapıdan gözetlerken dua ediyor sandı. Bay Ginorman o zamana kadar Tanrı'ya pek inanmamıştı. Gitgide daha belirli hale gelen her yeni iyileşme aşamasında dede saçma sapan şeyler yapıyor, sevinç dolu bir yığın düşüncesiz hareketlerde bulunuyordu. Neden olduğunu bilmeden merdivenleri inip çıkıyordu. Oldukça güzel bir komşu hanım bir sabah kocaman bir demet çiçek alınca pek şaşırdı. Bunu ona Bay Ginorman gönderiyordu. Kocası güzel bir kıskançlık kavgası çıkardı. Bay Ginorman Nicolette'i dizlerinin üzerine oturtmaya çalışıyordu. Marius'a Bay Baron diyordu. Yaşasın Cumhuriyet diye bağırıyordu. Her dakikada hekime artık hiç tehlike kalmadı değil mi diye soruyordu. Marius'a bir nine gözüyle bakıyordu. Yemek yerken gözlerini onun üzerinden ayırmıyordu. Kendini artık tanımıyordu, kendini hiç hesaba katmıyordu. Marius evin efendisiydi. Sevincinde hakkından vazgeçme vardı, kendisi torununun torunuydu. İçinde bulunduğu bu neşeyle, sevinçle çocukların en saygıdeğeri haline gelmişti. iyileşmekte olan hastayı yormaktan, tedirgin etmekten çekindiğinden ona gülümsemek için arkasına geçiyordu. Memnun, neşeli, hayran, sevimli, gençti. Ak saçları yüzündeki sevinçli aydınlığa tatlı bir ihtişam ekliyordu. Yüz buruşukluklarına zarafet karışınca pek güzel olur. Gelişmiş yaşlılıkta bilinmez nasıl bir şafak aydınlığı vardır. Marius'a gelince kendini pansumanlara, bakıma bırakırken şaşmaz bir düşüncesi vardı. Kozet. Yüksek ateşten, sayıklamadan, kurtulduğundan beri onun adını anmıyordu. Artık onu düşünmediği sanılırdı. Susuyordu çünkü bütün ruhu oradaydı. Kozet'in ne halde olduğunu bilmiyordu. Şanvrörü sokağında geçen bütün olay hafızasında bir bulut gibiydi. Zihninde belli belirsiz hayaller dolaşıyordu. Eponin, Gavroş, Mabeuf, Tenardiyeler, acıklı bir şekilde barikatın dumanına karışan bütün dostları. Bu kanlı macera arasından Bay Foşlova'nın garip geçişi ona fırtına içinde bir bilmece gibi geliyordu. Kendi hayatından bir şey anlamıyordu. Nasıl kurtulduğunu, kimin kurtardığını bilmiyordu. Çevresindekilerden de kimse bunu bilmiyordu. Kendisine bütün söylenenler bir gece arabayla Fille du Calvaire sokağına getirildiğiydi. Geçmiş, bugün, gelecek, her şey onun içinde belirsiz bir düşüncenin sisiydi. Yalnız bu sisin içinde hiç kımıldamayan bir nokta vardı. Belirli, kesin bir çizgi, kaya gibi sağlam bir şey, bir karar, bir istek. Kozet'i bulmak. Ona göre hayat düşüncesi Kozet düşüncesinden ayrı değildi. İçinden biri olmazsa ötekini kabul etmeyeceğine karar vermişti. Onu yaşamaya zorlayacak olan her kim olursa olsun, büyük babası, kader, cehennem, Marius ondan kaybolan cennetin geri getirilmesini istemeye sarsılmaz bir şekilde kararlıydı. Yalnız engeller bulunduğunu da kabul ediyordu. Burada şu noktayı belirtelim. Büyük babasının bütün özenine, sevgisine rağmen biraz olsun yumuşamamıştı, hiç değişmemişti. Bir kere bu sevginin, özenin hepsini bilmiyordu. Sonra belki hala ateşin etkisinde olan hasta düşünceleriyle kendisini aldatmak hedefini güden garip yeni şeylermiş gibi bütün bu yumuşaklıklardan kuşkulanıyordu. Soğuk davranıyordu. Büyük baba o zavallı yaşlı gülüşünü boş yere harcıyordu. Marius içinden bütün bunların kendisi konuşmadığı, onları istedikleri gibi davranışlarında serbest bıraktığı sürece iyi olduğunu düşünüyordu. Ama Kozet söz konusu olunca bir başka yüz görecekti, o zaman dedenin gerçek davranışı ortaya çıkacaktı. O zaman durum sertleşecekti. Aile meselelerinin hatırlanması, durumların karşılaştırılması, bütün ince alaylar, bütün itirazlar, Foşlövan, Kuplövan, servet, yoksulluk, sefalet, boyundaki taş, gelecek, hepsi birden ortaya dökülecekti. Şiddetli direnme, sonuç geri çevrilme. Marius şimdiden sertleşiyordu. Sonra yeniden hayata kavuştukça eski dargınlıkları ortaya çıkıyor, hatırasının eski yaraları deşiliyordu. Geçmişini düşünüyordu, Bay Gillenormand'la Marius'un arasına Albay Pommerce yeniden yerleşiyordu. Kendi kendine babasına karşı o kadar haksız, sert davranmış olan bir kimseden hiçbir gerçek iyilik umamayacağını söylüyordu. Sağlığını yeniden kazandıkça dedesine karşı bir sertlik de geri geliyordu. İhtiyar adam bundan sessizce acı duyuyordu. Bay Gillenormand bu konuda hiçbir şey belli etmiyordu ama Marius'un evine getirildiğinden beri, kendine geldiğinden beri ona bir kerecik babacım dememiş olduğunun farkındaydı. Bay demiyordu, burası doğru. Ama cümlelerine bir takım şekiller vererek ne birini ne de ötekini söylememek çaresini buluyordu. Hiç şüphesiz bunalım yaklaşıyordu. Bu gibi durumlarda daima olduğu gibi Marius kendini denemek için savaşa girişmeden önce ufak çarpışmalar yaptı. Bunun adı zemini yoklamaktır. Öyle oldu ki bir sabah Bay Gillenormand elinin altına düşen bir gazete yüzünden konvansiyon hakkında biraz ileri geri laf etti. Danton, Saint-Just, Robespierre üzerine kralcı bir konuşma yaptı. Marius sert bir tavırla 93'ün insanları birer devdi dedi. İhtiyar sustu, bütün günde ağzını açmadı. Marius aklında hep o ilk yıllarının bükülmez büyük babası kaldığı için bu sessizlikte derin bir öfke yoğunlaşması gördü. Bundan da şiddetli bir savaş olacağı kanısına vardı, düşüncesinin arka köşelerinde savaş hazırlıklarını arttırdı. Olumsuz bir karşılık alırsa aletleri kıracağına, köprücük kemiğini dağıtacağına, kalan bütün yaralarını açıp kanatacağına, bütün yiyecekleri geri çevireceğine dair kesin karar verdi. Yaraları onun savaş malzemeleriydi. Ya Cosette'e kavuşmak ya da ölmek. Hastaların sinsi sabrıyla elverişli anı bekledi. O an geldi. 3. Marius saldırıyor. Bir gün Bay Gillenormand, kızı komodinin mermeri üzerindeki şişeleri, fincanları düzelttiği sırada Marius'a doğru eğilmişti, ona en şefkatli sesiyle şunları söylüyordu. ''Bak Marius'cum, ben senin yerinde olsam şimdi balıktan çok et yerdim. Kızarmış bir dil balığı iyileşme devresine başlamak için fevkaladedir ama bir hastayı ayağa kaldırmak için güzel bir pirzola ister.'' Marius'un hemen hemen bütün gücü geri gelmişti. Bu güçlerin hepsini bir araya getirdi, oturduğu yerde doğruldu, yumruklarını sıkarak yatak çarşaflarının üzerine bastırdı, dedesinin yüzüne baktı, korkunç bir hal takındı. ''Bu beni size bir şey söylemeye zorluyor.'' dedi. ''Neyi?'' ''Evlenmek istediğimi.'' Dede, ''Bilinen şey.'' dedi, bir kahkaha attı. ''Nasıl, bilinen şey mi?'' ''Evet, bilinen şey.'' Kızcağızına kavuşacaksın. Marius şaşırmış, şaşkınlıktan halsiz düşmüştü. Bütün vücudu titredi. Bay Gillenormand devam etti. Evet, o güzel, sevimli kızcağızını alacaksın. Yaşlı bir bey kılığında her gün gelip senden haber alıyor. Sen yaralandığından beri bütün vaktini ağlamakla, sargı bezi yapmakla geçiriyor. Ben araştırdım. O Marme sokağında 7 numarada oturuyor. Ya, işte asıl konuya geldik. Ya, sen onu istiyorsun. İyiyi alırsın. Yakalandın. Kendi kendine düzen hazırlamıştın. İçinden şöyle diyordun. Büyük babaya, şu rejans devri, direktuar devri mumyasına, şu eski hovardaya, şimdi pimpon olan şu eski çapkına açıkça söylerim. Onun da vaktiyle hafiflikleri, sevgilileri, aftosları, kozetleri olmuştur. O da gösteriş yaptı, onun da kanatları vardı. İlkbahar nimetinden tattı. Bunları hatırlaması gerek. Görüşürüz. Savaş. Aa, sen mayıs böceğini boynuzlarından yakaladın. İyi. Ben sana pirzola teklif ediyorum. Sen bana, sahi aklıma geldi, evlenmek istiyorum diyorsun. Bu bir sözden öbürüne geçiş diye işte buna derler. Ya, sen incir çekirdeğini doldurmaz kavgaya güvendin. Benim kocamış bir korkak olduğumu bilmiyordun. Ne dersin buna? Hayal kırıklığına uğradın. Dedeni kendinden daha aptal bulmak. İşte bunu hiç beklemiyordun. Bana vereceğin nutku unuttun avukat bey. Pek hoş doğrusu. Olsun, bana ne? Sen de kudur. İstediğini yapıyorum. Sen çatlıyorsun bu dala. Dinle. Ben de araştırma yaptım. Sinsiyimdir ben. Kız çok sevimli, uslu. Mızraklı süvari hikayesi doğru değil. Bir yığın sargı bezi yaptı. Pırlanta gibi kız, sana da tapıyor. Sen ölseydin 3 olacaktık. Onun tabutu benimkine arkadaşlık edecekti. Sen bir parça iyileşir iyileşmez onu getirip senin başucuna dikmeyi düşündüm ama genç kızları kendilerini ilgilendiren güzel yaralıların yanına selamsız sabahsız ancak romanlarda sokarlar. Yapılır iş değildir bu. Teyzen ne derdi sonra? Vaktin 4'te 3'ü çırılçıplaktın yavrucağım. Nicolette senin yanından bir dakika bile ayrılmadı. Ona sor da bak, senin yanına kadın almanın imkanı var mıydı? Sonra ya hekim ne derdi? Güzel bir kız hastalığı iyileştirmez. Neyse iyi işte, artık bunu kapatalım. Konuşuldu, anlaşıldı, karar verildi. Al onu. Benim canavarlığım böyle işte. Görüyor musun bak, beni sevmediğini anlıyordum. Dedim ki, şu hayvanın beni sevmesi için acaba ne yapabilirim? Dedim ki, hay Allah, elimin altında Cosette'cim var ya, onu kendisine veririm, o zaman beni bir parça sever. Sevmezse neden sevmediğini söylemesi gerek. Ya, sen sanıyordun ki ihtiyar kıyametleri koparacak, bağırıp çağıracak, bütün bu doğan güneşin üzerine bastonunu kaldıracak. Hiç de değil. Cosette mi, pek aşk mı? Peki. Benim de istediğim bu. Lütfen evlenmek zahmetine katlanın beyefendi. Mutlu ol benim sevgili yavrum. Bunu söyledikten sonra ihtiyar hıçkırarak ağlamaya başladı. Marius'un başını aldı, kollarıyla yaşlı göğsünün üzerine bastırdı. Her ikisi de ağlamaya başladılar. İşte yüce mutluluğun şekillerinden biridir bu. Marius, babacım diye haykırdı. Yaşlı adam, ya demek beni seviyorsun dedi. Sözle anlatılamaz bir an oldu. İkisi de boğuluyorlar, konuşamıyorlardı. Sonunda ihtiyar kekeledi. Hadi bakalım, işte artık açıldı. Babacım dedi bana. Marius başını dedesinin kollarından kurtardı, alçak sesle ama babacım dedi. Artık iyileştim, onu görebilirim gibi geliyor bana. Bu da düşünüldü. Yarın göreceksin. Babacım. Ne var? Niçin bugün olmasın? Peki bugün olsun. Hadi bugün olsun. Bana 3 defa babacım dedin. Ona değer bu doğrusu. Hemen o işle meşgul olurum. Onu sana getirirler. Düşünüldü dedim ya sana. Bunu vaktiyle şiire de dökmüşlerdi. Genç Hasta adındaki ağıtın sonudur. Bunu André Chenier yazmıştı. Canilerin, hayır 93 aslanlarının boğazladıkları André Chenier. Bay Guinorman, Marius'un hafifçe kaşlarını çattığını görür gibi oldu ama gerçekte söylememiz gerek. Marius hayranlık içinde yüzdüğünden, 93'ten çok da Cosette'i düşündüğünden onu dinlemiyordu artık. Büyük baba André Chenier'i pek uygunsuz bir şekilde araya karıştırdığı için ürpererek sözünün arkasını çabuk çabuk getirdi. Boğazlandı tam yerinde bir kelime değil. Gerçek şu ki devrimci büyük dehalar kötü kimseler değildirler. Bu inkar edilemez. Elbette ki kahramandırlar. Yalnız André Chenier'i kendilerini bir parça rahatsız eder gibi görüyorlardı. Onu Gio yani o büyük adamlar 7 Termidor'da genel kurtuluş uğruna André Chenier'den bu dünyadan gitmesini rica ettiler. Bay Guinorman kendi sözleriyle kıskıvrak bağlanmıştı. Lafının arkasını getiremedi. Sözlerini ne tamamlayabilirdi ne de geri alabilirdi. Kızı Marius'un arkasında yastığı düzeltirken, bu kadar heyecanla sarsılan yaşlı adam, yaşının el verdiği kadar hızla kendisine yatak odasından dışarı attı, arkasından kapıyı itip kapattı. Mosmor olmuştu, boğulur gibiydi. Ağzı köpürerek gözleri yuvalarından uğramış bir halde yandaki odaya daldı. Ayakkabıları parlatan zavallı baskıla burun buruna geldi. Baskın yakasına yapıştı, şiddetli bir öfkeyle onun yüzüne karşı bağırdı. 100.000 şeytana lanet olsun ki o haydutlar onu öldürdüler. Kimi beyefendi? André Chenier'i. Bask ürkmüştü. Evet beyefendi dedi. 4. Guinorman teyze, Bay Föşlova'nın koltuğunun altında bir şeyle içeri girmesini en sonunda pek de kötü karşılamadı. Cosette ile Marius yeniden görüştüler. Görüşmenin nasıl geçtiğini anlatmaktan vazgeçiyoruz. Öyle şeyler vardır ki resmini çizmeye uğraşmamak gerektir. Güneş de bunlar arasındadır. Cosette içeri girdiği sırada bütün aile Basque'la Nicolette de dahil olmak üzere Marius'un odasında toplanmıştı. Cosette eşikte belirdi. Etrafını bir ışık cemberi çevirmiş gibiydi. Tam o sırada büyük baba burnunu silecekti, burnunu mendiliyle tutmuş, üzerinden Cosette'e bakarak öylece kımıldamadan kaldı. ''Çok güzel!'' diye bağırdı. Sonra da gürültüyle burnunu sildi. Cosette kendinden geçmiş, hayran, ürkek, göklerdeydi. İnsan mutluluktan ne kadar korkabilirse o kadar korkmuştu. Sapsarı, kıpkırmızı kesilmiş, kekeliyordu. Marius'un kollarına atılmak istiyor, cesaret edemiyordu. Bu kalabalığın karşısında sevmekten utanıyordu. Mutlu sevgililere karşı herkes amansız davranır. Onların en çok yalnız kalmak istedikleri sırada bir türlü oradan ayrılmazlar. Onlarınsa insanlara ihtiyacı yoktur. Cosette'le birlikte arkasından içeri ak saçlı, ciddi, gene de gülümseyen ama anlamı belirsiz, dokunaklı bir gülüşle gülümseyen bir de erkek girmişti. Bay Fauchelevent'ti bu, yani Jean Valjean. Kapıcının söylemiş olduğu gibi pek iyi giyinmişti. Yepyeni olan elbisesi baştan başa siyahtı, kravatı beyazdı. Kapıcı bu düzgün kıyafetli beyefendi de, belki de noter olan bu adam da, 7 Haziran gecesi birdenbire kapıda beliriveren, çamur içinde iğrenç, şaşkın, suratı kanla, çamurla kaplı adamı, bayılmış olan Marius'u koltuklarının altından tutan o korkunç ölü taşıyıcıyı tanımaktan fersah fersah uzaktı. Bununla birlikte kapıcılık duygusu uyanmıştı. Bay Fauchelevent Cosette'le birlikte geldiği zaman kapıcı karısına alçak sesle şunları söylemekten kendini alamamıştı. Neden bilmem, bu yüzü daha önce gördüm gibi geliyor bana. Bay Fauchelevent Marius'un odasında bir parça kıyıda kalmış gibi kapının yanında duruyordu. Kolunun altında kağıda sarılı, kitabı andıran bir paket vardı. Paketin kağıdı yeşilimtıraktı, küflüye benziyordu. Ginorman teyze kitapları hiç sevmezdi, alçak sesle Nicolette'e sordu. Bu bey her zaman böyle koltuğunda kitap mı taşır? Bay Ginorman bunu duymuştu, o da alçak sesle, bilgin bir adam dedi. Ne varmış bunda, adamın kabahati mi? Vaktiyle tanıdığım Bay Bullard'a hiçbir zaman sokağa kitapsız çıkmazdı. Tıpkı bunun gibi onun da kalbinin üzerinde daima bir kitap bulunurdu. Sonra yeni geleni selamlayarak yüksek sesle, ''Bay Tranchelevent'' dedi. Ginorman baba bunu mahsus yapmadı. Soyadlarına dikkatsizlik, onda bir çeşit kibarlık alışkanlığıydı. ''Bay Tranchelevent, torunum Baron Marius Pommerci adına kızınızı istemekle şeref duyuyorum.'' Bay Tranchelevent eğildi. ''Dede, karar verildi.'' dedi. Sonra kollarını uzatarak onları takdis eder gibi, Marius'la Cosette'e doğru döndü. Birbirinizi sevebilirsiniz, izin verildi dedi. Gençler bunu bir daha söyletmediler. Vız gelir. Hemen cıvıltı başladı. Alçak sesle konuşuyorlardı. Marius şezlonga dirseklerini dayamıştı. Cosette de onun yanında ayakta duruyordu. Cosette çok şükür diye mırıldandı. Sizi yeniden görebildim. Sensin, sizsiniz. Kalkıp gittiniz çarpışmaya ama niçin? Korkunç bir şey. 4 aydır ölü gibiyim. Ah, savaşa gitmek ne hayınca bir şey. Size ne yapmıştım ben? Sizi bağışlarım ama bir daha yapmazsanız. Az önce bizi çağırmak için geldiklerinde gene öleceğim sandım ama bu seferki sevinçtendi. O kadar tasalıydım ki. Giyinmeye bile vakit bulamadım. Halim sizi korkutuyordur. Beni buruşuk bir yakayla görünce aileniz ne der acaba? Konuşsanıza canım. Ben kendi kendime konuşuyorum. Biz gene o Marme sokağındaki evdeyiz. Dediklerine göre omuzun pek korkunçmuş. İçine bir yumruk sığabileceğini söylüyorlardı. Sonra etlerinizi makasla kesmişler. İşte asıl bu pek korkunçtu. Ağladım, artık gözyaşım kalmadı. Böyle acı çekmek pek garipti doğrusu. Büyük babanız çok iyi bir insana benziyor. Rahatsız olmayın, dirseğinize yaslanmayın. Dikkat edin, bir yerinizi acıtacaksınız. Ah, ne kadar mutluyum. Demek artık felaket bitti. Aptallaştım. Size birçok şeyler söylemek istiyordum. Hepsini unuttum. Hiçbirini hatırlamıyorum. Beni hala seviyor musunuz? O Marme sokağında oturuyoruz. Bahçemiz yok. Durmadan sargı bezi hazırladım. İşte efendim, bakın, kabahat sizde. Parmaklarım nasır bağladı. Melek diyordu Marius. Melek, dilin hiçbir zaman eskimeyen tek kelimesidir. Başka hiçbir kelime sevgililerin amansız kullanmasına onun kadar dayanamaz. Sonra odada başkaları olduğu için sustular, yavaşça ellerini dokundurmakla yetinerek bir tek kelime bile konuşmadılar. Bay Ginorman odada bulunanların hepsine birden dönerek bağırdı. ''Yüksek sesle konuşsanıza sizler, gürültü yapın, sahne dışındakiler, hadi bakalım bir parça patırtı canım, şu çocuklar rahatça cıvıldaşabilsinler.'' Sonra Marius'la Cosette yaklaşarak gayet alçak sesle ''Senli benli konuşun, çekinmeyin.'' dedi. Ginorman teyze bu köhne evdeki ışık baskınını şaşkınlıkla seyrediyordu.